Yayınımıza devam ediyoruz. Adnan Bey birazdan bir konumuz olacak. Savaş muhabiri, gazeteci, yazar, belgesel yapımcısı Sayın Vedat Yenerer. Bizden olacak.
Hoş geldi, sefa gelsin. Gelsin, buralarda mı?
Evet, gelecek.
Tam bekliyoruz. Daha çok herhalde, değil mi? PKK ile ilgili yazılar yazıyor.
Evet.
Evet, siyasi konularda görüşleri, bilgisi önemli bizim için. Evet Fikret Efendi, dinliyorum.
Petrol zengin olmasına rağmen komünist sistemden dolayı tüm ülkede kıtlık gösteren Venezuela son çare olarak Kolombiya sınır kapısını açmak zorunda kaldı. Venezuela'da kıtlıkla boğuşan vatandaşlar Kolombiya'nın Cúcuta kentine akın ettiler.
Tamam, 35... o konuyu neyse sonra değerlendiririz. Misafirimiz geldi değil mi? Gelsin, hoş geldi, sefa geldi. Maşallah. Şanlı delikanlı.
Maşallah.
Maşallah. Maşallah. Buyurun. Şeref verdiniz, lütfettiniz.
Merhaba. Hoş geldiniz.
Nasılsınız? Evet, evet. Buyursunuz. Biz Vedat Bey'i basından tanıyoruz ama...
Evet. 25 sene önce özel bir röportaj da yaptık sizinle.
Ha, maşallah, maşallah.
Çok oluyor. Bu benim son kitabım.
Size imzaladılar.
Ha, ne güzel.
Bu örgüt Kürtlükle ilgisi olmayan bir örgüt. Esas problem de bu zaten.
Çok güzel bir yazı yazmış maşallah. PKK içinde gizli Ermeni örgütlenmesi. Allah Allah. Vedat Hocam, bizim senden çok istifade edeceğimiz yönler var. Devletin de, bizlerin de, herkesin istifade edeceği yönler var. Her gün bir haber alıyoruz. İşte şurada şu oldu, burada. Ve adamlar kaçıyor. Bir daha oluyor, bir daha kaçıyor, bir daha oluyor, bir daha kaçıyor. Stratejik yönden de faydalı bilgiler vereceğinizi umuyoruz. Ama şöyle bizim bilgilenmemizde fayda gördüğünüz hususlardan kısaca bir özet, bir şeyler anlatırsanız.
Tabii, memnuniyetle. Ben her şeyden önce bugün Srebrenica'da yaşanan o soykırımın 21. Yılını bugün itibariyle anma düzenlendi. Orada katledilen tüm kardeşlerimizin ruhları şad olsun tekrardan. Allah rahmet eylesin diyerek ben sözlerime başlamak istiyorum. PKK'yı kısaca tanıtacak olursak, askeri nizamda gerilla olarak adlandırılan, gerilla düzeninde savaşan, yani az insanlar çok fazla büyük etki yaratmak için kurulmuş ve programlanmış bir terör örgütü. Kurulduğu günden itibariyle sansasyonel olaylara önem veren ve bu konuda kadrolarını geliştiren, özellikle de dış güçler tarafından eğitilen bir kadrosu var. Doğu ve Güneydoğu'da aslında bir şey yararlanabiliyor muyuz?
Tabii tabii, buyurun.
Kalkarak anlatmak istiyorum. En çok konuşulan şey, acaba askerler neden?
Çıkarabilir miyim?
Kabaca.
ATP mikrofonu var. Ha, tamam, oldu.
Tamam. Şöyle yapalım. Burası... şöyle yapalım.
Şu sehpayı da daha rahat hareket etsin. Şu iki sehpayı da alın.
Irak.
Onu da al.
Irak. Son dönemde özellikle basılan karakolların nerede olduğu çok önemli. Basılan karakollar bizim sınır noktamıza çok yakın olan
zoom karakollar. Yaparak göstert.
Bu karakolların en büyük özelliği hakikaten zor arazi şartlarında yapılmış olmaları ve bazılarında eskiden kaçakçılık amacıyla, kaçakçılığı önlemek için yapılmış ve bu nedenle de çok fazla donanımlı olmayan karakollar. Her ne kadar son dönemde bunlar iyileştirilmişse de bu arazi yapılarısı nedeniyle örgütün ve teröristlerin çok rahat saklanabileceği ve sokulabileceği alanlar. Biz öteden beri bu bölgede görev yapan askerler ve bu konunun uzmanları bizim en az 30 kilometre derinliğinde bir tampon bölgeye asker çıkartmamız gerektiği ve buraya hiçbir zaman elden bırakmamız gerektiğini söyledik. Ama bu Türkiye'yi yönetenler her zaman farklı siyasetlerden dolayı bu şu ana kadar gerçekleşmedi. Dış güçler de bunu istemiyor. Çünkü bunu istememenin en büyük nedeni bu 30 kilometre sonra arazinin çölleşiyor olması. Düz araziye çıkıyor. Dolayısıyla burada bir terör faaliyeti yapmak mümkün değil. Burası dağlık bir bölge ve PKK'nın kamp adı verilen, aslında bunları insanlar sanki böyle bir binaymış gibi ve bunların artık toplumda bilinen isimleri var. Haftanin kampı, işte Hakur, Batufa vesaire. Öyle bir imaj yaratılıyor ki sanki bu kamplar buralarda birer binayla temsil ediliyormuş gibi. Ya vuruyoruz vuruyoruz da niye bir şey olmuyor? Oysa ki bu kamplar bazen bu tepelerde, bazen en altlarda olabiliyor. Ve dere boyunda işte 100 kişilik, 50 kişilik insanlar yayılarak. Yani bunu uçak bombasıyla da imha etmeniz mümkün değil. Çünkü araziye yayılıyorlar. Birlikte dolaşmıyorlar. Biz her ne kadar uçakla bombalıyor olsak da bu çok etkili olmuyor. Şimdi bunlar sınıra çok yakın bölgelerde. Örneğin Dağlıca, şurasını Hakkari diyelim. Hakkari, şurası Şemdinli. Bu sınır bölgelerinde o kadar sert bir arazi yapısı var ki ve çok fazla mağara var. O mağaralara girip insan aramak bir ordu için çok zor. Kaldı ki gruplar son dönemlerde dağda Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'yı ciddi olarak bitirdiği için şehirlerde son dönemde artık olaylar yaratmaya başladılar. Dağlarda darbe yedikçe PKK gruplarını küçülttü. Eskiden bu sınır karakollarına belki hatırlayan olacaktır. Taşdelen Karakolu, Çınarlı, Çayırlı 50-60 şehit verdiğimiz 300 kişilik değişik kamplardan birleşip 300-400 kişiyle saldırdıkları zamanlar olmuştur. Fakat bu zaman içinde Türk Silahlı Kuvvetleri kırsal alanda büyük bir darbe vurdu ve PKK'nın belini kırdı. Son olarak da 1999'da Abdullah Öcalan'ı da alıp hapse attılar. O dönemde bu bölge o kadar rahatladı ki büyük bir gevşeklik yaşandı. Buradaki bütün kadrolar, gelişmiş kadrolar, eğitilmiş personel tamamı zaman içinde geri çekildi. Biz nasıl olsa terörün dağda belini kırdık düşüncesiyle. Tabii zaman içinde Türkiye'deki siyasi düşünceler farklı politikalar sergilediler. Bu politika, bu sergilemenin sonunda terör zaman zaman bütün bölgeye yayıldı. Yani Tunceli, Bingöl vesaire. Şu anda geldiğimiz noktada dikkat edilecek olursa içerilerde daha çok bomba yüklü araçlarla saldırı yapılıyor. Sınırlarda ise taciz şeklinde ve roket atarak ya da havan atışlarıyla. Yani çok yakından. Bizdeki en büyük problem şu, biz neden takip edemiyoruz? Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılacak bir saldırı karşılığında karşılık vermesi şu anda kanunen mümkün değil.
Allah Allah.
Çünkü bunu operasyon anlamına geliyor, karşı operasyon için izin almak zorunda. Bu izin eskiden OHAL olduğu için ordudan alınıyordu. Bir üst komutanlıktan bu izin geliyordu saldırı olduğu zaman. Şimdi komutan kaymakama yazı yazıyor, kaymakam valiye yazı yazıyor, İçişleri Bakanlığı'na yazılıyor. Sonunda da zaten atı alan Üsküdar'ı aşmış oluyor.
Felaket orada. Ona çözüm bulmak.
Şimdi bu 30 kilometrelik hat, işte bütün mesele burası. Biz bir türlü bu 30 kilometrelik hattı kontrol altında tutamıyoruz. Ne yapıyoruz? Zaman zaman buralara her ne kadar mecliste operasyon izni verilmiş olmasına rağmen askere Amerikalıların kontrolünde ve onların istediği gün kadar buralara biz operasyon düzenleyebiliyoruz. Ya da uçakla bombalıyoruz. Bu bölgede sorun neden çözülemiyor? Buradaki kamplara asker giriyor. 3 gün orada kalıyor. Bütün zaman zaman herkes görmüştür. İşte o mayınla patlatıyorlar, mağaraları havaya uçuruyorlar vesaire. Bütün yakalanan silahlar orada. Ancak asker 3 gün sonra buradan geri çekiliyor.
Hmm.
3 gün sonra geri çekildikten sonra başka yerlere kaçmış olan, hatta Zaho, Erbil, Kerkük, Süleymaniye, Diyana gibi şehirlere kaçan kadro, çünkü o şehirlerde de güçlüler. Barzani yönetiminin çok ciddi yardımı var. Sadece Barzani'nin elinde olan bir şey değil. Çünkü İngilizlerin, Amerikalıların, Fransızların, herkesin bu örgütün içinde bir uzantısı var. Çünkü bu örgüt bütün Avrupa'da, kaynağı Avrupa'da olan bir örgüt. Yani bataklık burası değil, bataklık Avrupa. Yani bir örgüt militanı bugün sade, dürüst bir Türk vatandaşı Almanya'ya gidebilmek için, İngiltere'ye, Fransa'ya gidebilmek için tapu göstermek zorunda. Banka hesapları göstermek zorunda. Ama bir yaralı PKK'lı veya üst düzey bir PKK'lı 3 gün içinde onu Almanya'da da görürsünüz, Fransa'da da görürsünüz. Dolayısıyla bataklık bu örgüte bu şekilde terörlerini sürdürebilmesi için para verenler, pasaport verenler, yardım edenler ve onları besleyenler, silah verenler. Biz bu bölgede girdiğimiz zaman neden duramıyoruz sorusu gündeme geliyor. Normalde asker madem girdi dursun. Asker durduğu zaman önce Bağdat yönetimi Türkiye'ye nota veriyor. Çık dışarı diyor. Arkasından İran'dan, Tahran'dan, Irak'tan çık dışarı diyor. Amerikalılar, Avrupalılar 4. gün herkes Türkiye'nin üstüne üşüşüyor. Çıkın buradan diyorlar. Yani çok açık olarak biz PKK'nın, bizim himayemizde. Sen PKK'ya burada dokunamazsın diyorlar. Ya da şöyle anlatayım. Suriye'de Amerikalılar son dönemde PYD terör örgütü değildir. Ama PKK terör örgütüdür diyorlar. Ve biz bu şekilde eğer PKK burada olsaydı Suriye'de biz onlarla mücadele ederdik diyorlar. Ama ne kadar vahimdir ki Türkiye'den hiç kimse, Türkiye'yi yönetenlerden ya da Türkiye'deki siyasi partilerden veya bu konunun uzmanlarından çıkıp Amerikalılara ya güzel söylüyorsunuz da Kandil, Zeli vesaire yüzlerce kamp var. Bugüne kadar siz 1991 yılından beri buradasınız. Bir gün bırakın bombayı, bir tane mermi atmadınız. Dolayısıyla burada söylediğiniz şey samimi değil. PKK ile PYD aynı örgüttür. Sadece isim değişikliğidir. Ve 91 yılından itibaren de belki 20 tane isim değişikliği olmuştur PKK'da. Yan örgütler ortaya çıkmıştır. Her eylemi o örgütün üzerine atarlar. Ama her örgüte gittiğiniz zaman bulursanız sorumlusunu, liderinin Abdullah Öcalan olduğunu söyler. Ve burada böyle bir tiyatro yaşanıyor. Bu tiyatroya ne biz dur diyebiliyoruz, ne de Amerikalılar bize dur diyebiliyor. Karşılıklı olarak 91 yılından beri biz buraları bombalıyoruz. Onlar da her fırsatta geçip bizim sınır karakollarımızı basıyorlar. Bir dönem, uzun bir dönem karakollardan çıkma yasağı vardı. PKK'lılar karakollara yakın yerlerde hava kararınca yol kesiyorlardı, ateş yakıyorlardı ki asker gelsin diye. Bizim asker de son derece iyi niyetle köylüye yardıma gitmek amacıyla gitti ve uzun bir dönem o maalesef içimizde de hainler var, PKK ile işbirliği yapanların çok pusuya düştüler. Sonra bu sefer bu yardıma gitme durduruldu. Çok pusu olduğu için. Sonra bir dönem zaten yasak getirildi, dışarı çıkamazsınız diye. Şimdi gelinen noktada PKK'lılar bu karakollara hep aynı bölgedeki karakollara saldırıyorlar. Diğerlerine de bombalı saldırı, yani araçlarla geliyorlar. Bu arazi yapısı böyle olduğu sürece ve biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu 30 kilometre enindeki bir bölgeyi silahsızlandırıp no man's zone denilen yani insansız bölge yapmadığımız sürece biz bu PKK teröründen, PKK vurkaçından kurtulmamız söz konusu değil. Çünkü bu bölge aynı zamanda 91 yılından beri PKK'ya terk edilmiş bir bölge. Her ne kadar bu bölgede KDP'nin ve peşmergelerin yönetimi, Kuzey Irak bölgesel yönetimi olduğu söyleniyor ise de gerçekte bu bölgede Özellikle dağlık bölge tamamen PKK'ya teslim edilmiş vaziyette. Burada burada Zaho'da, en batıda, hemen en batının biraz Zaho'nun kuzeyine doğru bir Derkarjan bölgesi var. Orada bizim bir taburumuz var. Ama orası çok temsili ve buralara fazla müdahale edemiyor. Temsili anlamda oradalar. Bu taburun bile çıkmasını istiyor Irak yönetimi. Hatta Musul'a yakın yeni olan yerde de dünyaya ayağa kaldırdılar. Hatta savaş ilan ederiz dediler Irak devleti. Yani Türk askerinin bu topraklarda olması istenmiyor. Rahatsız oluyorlar ve her an Türk askerinin bir sürpriz yapabileceğinden çekiniyorlar. Çünkü her zaman Türk askeri tarihte bunu göstermiştir. Her zaman herkesin üzerinde plan yapabileceği bir millet değil Türk milleti. Zaten sıkıntı da bu. Sürprizlere açık. Her zaman üzerinde plan yapmanın kolay olmayacağı bir millet. Özellikle de bu bölge, PKK'lılar bu bölgeyi o kadar iyi kullanıyorlar ki şu anda an itibariyle İran sınırımız laçka durumda. Ermenistan sınırımız laçka durumda. Buradan PKK'lılar her türlü giriş çıkışı yapıyorlar. Zaten Suriye sınırımız çok sıkıntılı. Bu Suriyelilerin de bu bölgelere yerleştiriyor olması ayrı bir dert ve Türkiye IŞİD bir taraftan konsantre ve IŞİD saldırılarına karşı kendini korumaya çalışıyor. Bu sınırın laçkalığının ne olacağı belli değil. Hala bir plan ve proje üzerinde anlaşılmış değil. Sadece görüşmeler var. Ama ne olabilir? Yani buraya ne olabilir? Biz bu bölgeyi nasıl? Bir, bu bölgeye biz asker sokabiliriz. Bu bölgeyi tekrar mayınlayabiliriz. Alternatif olarak. Bu bölgede çok büyük termal kameralar var. 50 kilometre zoom yapabilme kabiliyetine sahip. Dünyada böyle sistemler var. Güney Kore'nin vesaire. Bunlardan alınabilir. Ve bunlar termaller gece gündüz olduğu için ve uzaktan da atış yapabilme kabiliyetine sahipler. Bu termal kameralara bağlı olarak. Dijital sistem çünkü çok ileri. Bunlar yapılabilir. Karakol sayısı arttırılabilir. Askerin yetkisi olmazsa bu yaptıklarımızın hiçbir değeri yok. Bir. İki, terörle mücadele sadece askerle, sadece polisle ve korucuyla yapılabilecek bir şey değil. Terörle mücadelede bunun arkasından siyaset gerekiyor. Ama hali hazırda her an bu açılım sürecine bağlı olarak, hatta eski Başbakan Davutoğlu'nun da şu anda görüşmeler var, açılım sürecimiz tekrar başlayabilir gibi açıklamalar oldu. Buna zarar gelmemesi için olsa gerek, güvenlik güçlerimiz bölgede çok yalnız bırakılıyor. Operasyon izni verilmemesi zaten başlı başına büyük bir sıkıntı. Yani size saldırıyorlar, siz karşılık vereceksiniz, izin yok. Ya da siz bir istihbarat alıyorsunuz, karşı tarafın hazırlık yaptığını görüyorsunuz, görüntü alıyorsunuz, cihazlarınız var ama size yine önleyici bir operasyon izni yok. Buradan da işte PKK ile farklı görüşmelerin olabileceği, belki çözüm süreci olursa belki köklü bir hani terörde sonucu alırız düşüncesi de olabilir. Bunu tabii Ankara'dakilerin ne düşündüğünü, niye böyle yaptığını bilmiyoruz. Ama durum bu şekilde. Sadece burada uçaklarımız girebiliyor ama buraya uçaklarımız Rusya ile yaşanan sıkıntıdan dolayı IŞİD mevzilerine giremiyor. Koalisyon güçlerinin uçakları zaman zaman buralara operasyon düzenliyorlar. Peki PKK'nın içerideki karakollara olan saldırıları ne durumda? Baktığımız zaman özellikle Amerikalıların Irak'ta geliştirdikleri ve 2004 yılından sonra geliştirdikleri el yapımı patlayıcı EYP adı verilen gübrelerin mazot ve şekerle karıştırılarak patlayıcı hale getirilmesiyle oluşturulan işte 500 kiloluk, 600 kiloluk patlayıcılar kullanılıyor. Bu gübre her yerde bulunan bir şey. Ama biz bugüne kadar, şimdi yeni yeni başladık bunları kontrol altına almaya, binlerce ton gübrenin nereye satıldığını bilmiyoruz. Bugüne kadar biraz da öngörüsüzlükten kaynaklanan. Ama inşallah bundan sonra daha iyi olacaktır. Çünkü terörle mücadele konusunda daha olumlu girişimler var. Pek çok Türkiye'de yaşanan geriye dönük operasyonlarda ve davalara baktığınız zaman bu bölgede çok başarılı işler yapmış olan hem polisler hem de askerlerimiz gözaltına alındılar. Bölgede tasfiye edildiler. Şimdi öyle bir durum oldu ki personel sıkıntısı yaşanıyor. Özel harekatta büyük sıkıntı yaşanıyor. Örneğin dikkat ederseniz önce Nusaybin'de düzeltiyorum. Önce Cizre'de ve Yüksekova'da operasyon düzenlendi. Halbuki aynı anda o bariyerlerin ve yer altına duvarlar ve engellerin yapıldığı yerler arasında Şırnak vardı, Nusaybin vardı ve Silopi vardı. Personel yetmediği için, buradaki personel zamanında gönderildiği için, artık barış süreci var, buna ihtiyacımız yok dendiği için, en iyiler, en iyi görev yapmışlar da PKK'lıları öldürdünüz diye yargılandığı için ve halen buradaki pek çok Tugay komutanı halen yüzlerce davaya girip çıkıyorlar. Çünkü her operasyon sonrasında şu an itibariyle savcılar geliyor, öldürülen teröristlerin hepsi ne öldürüldü, nasıl öldürüldü, bunlar tutuluyor. Büyük sıkıntı var. Çok ciddi bir bürokratik problem başladı. Bu nedenle bu sıkıntı şimdi yeni çıkan bir kanunla polis için hallolmuştu. Şimdi asker için de halloldu. Ama son dönemde operasyonlarda biz çok zayiat verdik. Bunların başında yeterli özel harekat olmaması. Özel harekat şu anda yetersiz. 20-25 bin kadar özel harekat polisi eğitiliyor. Bunlar da Eylül gibi devreye girecek. Bunun haricinde jandarma özel harekat var. Onlar da takviyedeler. Ama terör her tarafa yayıldığı için her yerden kaydırmak da akılcı olmuyor. Mecburen bir yere de ihtiyaç var.
Şey Tarkan sen oradan kalk. O şey biraz daha ileride değil mi? Vedat Hocam daha rahat konuşsun. Tamam. O sandalyeyi al oradan kaldır.
Şimdi
biraz ileri alın.
Türkiye'de son bir yıl içinde polisteki değişikliklerden sonra ben öbür tarafımı geçeyim.
Hayır siz daha rahat hareket edeceksiniz. Tamam. Sen biraz çekin. Ona şey istersen biraz silelim. Daha rahat
şey olmadığı edelim. İçin silemiyorum. Silgi. Bu bölgelerde aynı anda polis özel harekat yetersizliği nedeniyle aynı anda 3-4 yerde operasyon yapamadık. Ne yaptık? Sırayla 2-2 gidildi. Ve buradaki polis özel harekat ve jandarma bir süre sonra buralara kaydırıldı. Ve buralara kaydırılınca da büyük sıkıntılar başladı. Önce yorgunlar. Çok ciddi bir yorgunluk.
Doğru.
Yani aylarca savaşmak ve bundan sonra hemen araçlara bindirilip apar topar başka yerlere götürülmek çok ciddi bir yorgunluk yaptı. Personel eksikliğinde. Bunun üzerine polis teşkilatı ve polis okulları vesaire kanunlar değiştiği için batıdan takı tasarım mezunları dahil polisler 45 gün eğitime alınarak bu bölgeye gönderildi. Şimdi böyle bir bölgede takı tasarım mezunu hayatında hiç eline silah almamış, hayatında trafik cezası bile kesmemiş bir üniversite mezunu orada göreve gönderildi. Tabii bunların da sıkıntıları oldu. Bu da hatta yeterli olmadığı için emekli özel harekatçılar da buraya gönüllü olarak davet edildi. Çünkü onların tecrübelerinden yararlanmak için. PKK'nın amacı bu illeri aynı Suriye'ye çevirmek ve dünyaya buraları kurtarılmış bölge ilan etmekti. Bunu başaramadı. Ve bunu Türk Silahlı Kuvvetleri fazla müdahale etmeden üstelik başaramadı. Şimdi bazıları diyor ki buraya neden tanklarla girip bir ucun işin ucundan çıkıp diğerinden şehrin bir ucundan girip öbür ucundan niye çıkmadınız? Bunun en önemli nedeni Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri, jandarma, polis, insan haklarına son derece saygılı olmalı. Her ne kadar bazıları buraları yerle bir edildi diyorlar. Ya buraları yerle bir eden ne polis ne asker. Önce bunu değil. Bu çok ciddi bir PKK propagandasıdır. Doğru. Ve her kim buralar yerle bir edildi diyorsa bilin ki PKK ağzıyla konuşuyor. Bölücü ağzı. Çünkü eğer gerçekten Türk kara kuvvetleri buraya girseydi gece girerdi, sabah çıkardı. Aynı zayiatı verirdi. Ama bir kişinin bile burnunun kanamaması için biz çok sayıda şehit verdik. Çünkü pusulara düştü polisimiz, askerimiz. Telefon açtılar, biz burada mahsur kaldık, gelin bizi alın diye. Ve vatan evlatları o telefonlara dahi inanarak gittiler ve pusulara düştüler. Bunu her zaman biz Batı'ya anlatamıyoruz. Maalesef bu kadar bu detayı Batı'da yaşayanlarımız görmek istemiyor ya da bunlara aktarılmıyor. Burada zaman zaman büyük sıkıntılar yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Çünkü sadece polisle biz bu mücadeleyi yapmaya çalışıyoruz. Mesela diyorlar ki ya buraları yerle bir ettiniz, şunu bunu. Halbuki biraz bu işlerden anlayan biri o evleri tankla yerle bir edemeyeceğiniz bir. Çünkü tankla bir yer ateş ederseniz tank mermisi deler geçer. Yani evi yıkması söz konusu değil. Ama siz oraya evlere bir de şöyle bir taktik değişikliği yaptılar. Bize en büyük zayiatı verdiren. Bu birkaç yerleşim biriminde önce evlerin etrafına yerlere tuzak kurdular. 500 kiloluk bombaları o deliklere ve rogar kapaklarının altlarına yerleştirdiler. Her seferinde bunların kabloları evlerden çekiliyordu. Bizim güvenlik güçlerimiz bu evlere girip o kablolar üzerinden bulup yerini tespit ediyordu. Ya da içeride biri varsa çekiyordu, patlatıyordu ve bu şekilde çok kayıp verdik. Bir süre sonra örgüt taktik değiştirdi. Bu sefer evlerin içine daha büyük patlayıcılar yerleştirmeye başladılar. Sütunlara, taşıyıcıların altına ve dolayısıyla o evlere girildiği zaman o kablolar vesaire bakılırken aslında o evleri patlattılar. Burada da çok ciddi polis özel harekat ve jandarma özel harekattan vatan evlatlarını şehit verdik. Çok sayıda, çok sayıda da ruhları şad olsun.
Aslanım,
onlara
aslan.
Çok şey borçluyuz. Gerçekten can siperhane orada bir mücadele veriyorlar. Bir telefon bile onları ne kadar mutlu ediyor. Kaldı ki okullardan gelen o mektuplar, o halkın gönderdiği hediyeler onları ne kadar memnun ediyor. Anlatılamaz bir duygu. Bir mektup bile orada hayati önem var. O yüzden çünkü devletin ve milletin kendini arkasında hissetmesi çok,
çok
önemli bir şey.
Çok önemli, evet.
Buradan bizi izleyen güvenlik güçlerine de saygıyla selamlıyoruz. Burada sadece Irak'ta şu tampon bölge bakıldığı zaman biz burayı nasıl etki altına alabiliriz? Şimdi kimileri diyor ki biz diyor Barzani'yi ve Talabani'yi de alarak Kürdistan'a eyalet olarak Türkiye'ye katalım. Kürdistan'a eyalet olarak katalım. Hatta Barzani de Ankara'da eyaletin başkanı olsun, Ankara'da olsun. Farklı düşünceler var. Kimisi bu hattı Suriye dedi ki bu hattı da ekleyip Hatay'dan dışarı çıkıp bir liman oluşturmak ve böylece bir Kürdistan oluşturmak. Birazcık Türkiye'den, birazcık İran'dan alarak o herkesin bildiği klasik Kürdistan'ı kurmak. Burada tabii problem yaşanıyor. Halen de savaş var. Kimisi diyor ki Amerikalılar biz Halep'i size verelim, Hakkari'yi alalım. Bu da konuşulan, öteden beri konuşulan şeylerden biri. Ama değişmeyen bir şey var. Türkiye'nin en önemli maden ve petrol yataklarından bazıları bu bölgede. Şu sınır, Cudi Dağı burada başlar ve Irak'ın içine girer. Ömerli var, Midyat tarafı. Bu dağlar bir petrol, iki uranyum, üç altın, dört doğalgaz bölgesi. Ve burada öyle dağlar var ki, örneğin Ömerli, Midyat'ın hemen arka tarafı. Ne olursa olsun, PKK ne kadar kayıp verirse versin, oraya ertesi gün kaybedilen iki misli PKK militanı gönderiliyor. Hiç değişmez. Cüdida ne olursa olsun, ne kadar PKK'lı operasyonlarda ele geçirilirse veya etkisiz hale getirilirse getirsin, bir gün sonra bu bölge tekrar aynı şekilde PKK militanıdır oluyor. Bu şekilde pek çok bölge var.
Vedat Hocam, senin anlattıkların çok kıymetli ama bu bir günlük iş değil. Sen bize eğer vaktin olursa gün aşırı mı gelebilirsin? Ya ergün mü gelebilirsin? Nasıl yapsan? Öyle gel de biz bu konu çok hayati bir konu. Yavaş yavaş bunu böyle sindire sindire.
Ben biraz hızlandırılmış program yapayım evet. dedim. Çünkü vaktim
yok,
olmadığını
da biliyorum. Yok çok doğru. Yok öyle değil. Ben size çok geniş vakit ayıracağım. Şimdi buyurun oturun biraz dinleyin. Anlattıklarının her biri birbirinden önemli. Çok hayati konu. Bu, birçoğu da halk bilmez bunu yani. İnsanın bilmediği konular. Stratejik yönden de çok önemli. Kitap tabii çok güzel. Allah razı olsun yazıyorsunuz ama insanlarda kitap okuma biraz eksik az oluyor.
Ben bir gazeteci olarak görevimi yapıyorum evet, artık. Allah onlar razı olsun. İnsanların
çok hayati. Ama bu televizyon anlatımı insanların en iyi anlayacağı şekil bu.
Harita tabii evet. biraz kaba oluyor ama en azından
yok,
olayı anlamak bakımından haritayı evet. anlatmak daha uygun diye.
Daha geniş bir şey hazırlayalım.
Evet.
Bu küçük olmuş bu kara tahtanız. Ondan sonra beyaz tahta daha Türkçesi. Daha geniş bir yapalım. Vedat Hocam gerçek vatansever ve gerçek davadan ben yani hayret ettim şevkine, candanlığına, yani azmine. Allah sayınızı artırsın. Yani halis vatan evladı olduğun belli oluyor. Kahraman olduğun da anlaşılıyor. Gerçek vatansever olduğun da anlaşılıyor. Daha kapsamlı, daha rahat anlatabileceği güzel bir pano yapalım. Canlı yayınla sürekli anlatalım. Yani çok fazla izleme olur. Yani çünkü asker izleyecektir, polis izleyecektir, siyasiler izleyecektir. Yani konuda kelimenin tam anlamıyla uzmanısınız.
Bir de evet. bu konular konuşulurken zaman zaman o bölgeden uzmanlara da bağlanıp telefonla da olsa görüş almak da çok faydalı olur.
Çok iyi olur.
Oradaki sıkıntıyı birinci ağızdan dinlemek de önemlidir.
Çok iyi olur.
Aktarılması çok bakımından.
Iyi. Bunu çok kapsamlı hale getirelim. O telefon sistemini de kuralım. Hoparlör sistemini de kuralım. Yani bu bir gün, iki gün değil. Gerekirse aylarca da yapabiliriz. Yani aylarca da anlatabiliriz. Doğrudan bilgi verebilirler. Mesela korucular direkt arayabilirler. Özel harekatçılar direkt arayabilirler. Bu çünkü çok hayati bir konu. Türkiye'nin bir numaralı konusu bu. Biz bunu böyle hafife alacağımız, yani bir sohbette geçiştireceğimiz bir konu değil. Onun için, bunun için özel aşağıdaki stüdyoyu bu konuya göre ayarlayın. Çok geniş bir ekran yapalım. Her türlü bağlantı olsun. Paşalarımıza konuşsun. Diğer uzmanlar varsa ama sizin yönetiminizde olsun asıl.
Bu terörle mücadele öyle bir kapsamlı bir mücadele ki sadece askere, polise havale etmek haksızlık olur.
Bu çok doğru.
Ekonomik gerekiyor. Şimdi örnek veriyorum. Sayın Davutoğlu Yüksekova ve Şırnak için ekonomi bölgesi ilan edecek. Şimdi bunlar biraz gerçek dışı. Neden? Can güvenliği olmayan bir yere hiçbir iş adamı yatırım yapabilir mi? Güvenlik güçlerinin ara sokaklara dahi giremediği, bombaların patladığı bir yere kim neden yatırım yapsın? Dolayısıyla bu açıklamalardan daha çok biz şu anda bu hükümetin aldığı terörle mücadele kararının biraz daha genişletilerek devam etmesini isteriz. Hani yetmez ama evet diye bir şey var. Ben de yetmez ama biraz daha arttırarak devam edersek biz PKK, bu PKK belası Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece PKK olmayabilir. Başka isim altında devam edeceği kesin. Biz bilelim ki Anadolu dünyanın gözünün önünde olan bir toprak parçası. Ve Türklerin bir daha Osmanlı gibi büyüyüp, gelişip hakikaten kendilerine rahatsız eder boyuta gelmesini istemiyorlar. Bir kere bunu çok net olarak koymamız lazım. Bunu nasıl engelleyebilir? İşte Alevi-Sünni kavgasıyla, PKK gibi örgütlerle, diğer örgütlerle, işte adı sadece polis, asker öldürmek için ideolojik geliştirmiş DHKPC gibi terör örgütleriyle bu milletin huzurunu kaçırarak, sürekli masraf yaptırarak, burada harcanan paralarla bugüne kadar Türkiye herhalde uçardı. İnanılmaz masraflar, inanılmaz kaynaklar bu bölgelere aktarıldı ve aktarılmaya devam ediyor. Gönül ister ki bu bitsin, huzur gelsin ama biz toplum olarak buna alışık olmak zorundayız. Bitmez, minimuma iner ama devam eder.
Vedat Hocam, biz senin emrindeyiz. Bizim gençler de, ben de. Ne istiyorsan yaparız. Çok faydalı ve çok hayati bir konu. Aşağıyı, stüdyoyu ona göre ayarlayalım. İstediğin kişileri getirtir. İstediğin kişiye telefona bağlat. Bu konuları cayır cayır anlat. Yeri göğü inletelim. Ne istiyorsan yaparız. En önemli konu. Bir günlük, iki günlük de istiyorsan 6 ay da yayın yapabiliriz. Ne gerekiyorsa yapalım. Paşalar, korucular, asker, kim istiyorsa konuşsun. Ne önerisi olan varsa söylesin. Siyasiler de istediği gibi konuşsunlar. Yani bunu özel bir kanal haline bile getirebiliriz. Sırf bu konuya biz tahsis edebiliriz. Sizin gerçek vatansever olduğunuzu cümle alem bir görsün. Delikanlı nasıl olurmuş, kabadayı nasıl olmuş bir görsünler. Allah razı olsun. Allah ömrüne uzun bereket versin. Daha sana imkandan ucu bucağı olmayacak inşallah. Yani bu candanlığının, bu samimiyetinden vatanın, milletin hayırlı evladısın. Böyle hayırlı evlatlar diye sen öneri getir bize, fikir ver. İstediğin her şeyi yapalım. Yeter ki şu PKK'nın beynin kafasını, beynini dağıtacak her türlü ilmi de, psikolojik de, sosyal de, her türlü çalışma için herkes fikir getirsin. Siz de burada birinci dereceden etkili olun. Önümüzdeki günlerde buna devam edeceğiz. Bugün için bu kadar.
Programımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Sayın Vedat Yener'e çok teşekkür ediyoruz yorumlarından dolayı.
Hem de ne teşekkür.